الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فحم لنا إلا ما فحمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير محترم kardeşlerim Arap suresinde Musa Aleyhisselam'ın kıssasını anlatıyorduk. Son taraflarına gelmiştik. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ı ümmetinin yapmış olduğu fısklardan, kusurlardan ötürü onları değişik imtihanlarla imtihan etmiş ve bu imtihanların birçoğunu da kaybetmişlerdi. Musa Aleyhisselam ümmeti layık olmasa bile bir baba şefkatiyle kendi ümmeti için çok şeyler istemiş. Fakat Allah Azze ve Celle bunları Nebi-i Ümmi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olacak olan ümmet için mümkün olacağını ve o ümmete de tabi olacak olan diğer insanlar bütün insanlık için böyle bir şeyin söz konusu olduğunu haber vermişti. Senin istemiş olduğun rahmet dünyada ve ahirette hasene, dünya ve ahiret güzellikleri sadece senin ümmetine değil ya Musa, fakat senin ümmetinin de dahil olmak üzere bütün insanlığın hepsine şamildir. Rahmetim her şeyi kaplamıştır. Azabım ise sadece istediğim kimselere ulaşır. Buyurmak suretiyle Musa Aleyhisselam'ın hem isteğine olumlu cevap hem de olumsuz cevap ikisi bir arada verilmiş oluyordu. Senin istemiş olduğun şey senin ümmetin için hiçbir sebep olmadan, hiçbir imtihan olmadan, hiçbir şekilde kayıtsız, şartsız ümmetin için geçerli olamaz demek isteniyordu. Peygamber de olsan ümmetin buna layık olacak. Dünya ve ahirette hasene istiyorsun ümmetin için, güzel şeyler istiyorsun fakat onların layık olması lazım buna. Senin ümmetinden sonra çok sonraları gelecek olan bir ümmet var ki, Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem, onlar emri bil maruf yapacaklar, nehy anil münker yapacaklar, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet olacaklar, zekatlarını da verecekler, hakiki bir şekilde Allah'a iman edecekler, imanların gereğini yerine getirecekler. İşte bu istenmiş olduğun güzellikler onlar için geçerli. Ve senin ümmetinin için de geçerli aynı zamanda. Ama o Nebi-i Ümmi'ye tabi olmaları şartıyla. o ümmi peygamberin izinden gitmeleri şartıyla, onun yap dediğini yapmaları, terk edin dediğini terk etmeleri şartıyla, bütün insanlık için rahmetim, bütün insanlığı kaplamış, bütün mahlukatı kaplamış, hatta kafiri dahi kaplamış, ona tövbe etme imkanını bahşetmiş, fakat kafir tövbe etmeden öldüğü takdirde artık ona rahmetim söz konusu değil. Onlar öyle kimseler ki, Nebi-i Ümmi'ye tabi olurlar. O Nebi-i Ümmi ki, hayatında okuma yazma öğrenmemiş. Ümmi kelimesinin bir manası, en çok kullanılan manası bu. Okuma yazma bilmeyen insan. Eğer bu normal bir insan için söz konusu olsa, okuma yazma bilmediği ve aynı zamanda cahil olduğu bilinen bir insan için söz konusu olsaydı bu kelime, o zaman onun cahilliğini gösterir, onun için bir düşüklüktür, onun için bir şeref kaynağı değildir. Ancak okuma yazma öğrenmemiş olduğu halde, okuma yazma bilenlerden daha alim, okuma yazma bilenlerin bilmediklerini bilen ve Rabbul Alemin ile irtibat halinde olan bir zattan bahsediyoruz. Dolayısıyla onun için ümmi olmak bir şereften ibarettir. Okuma yazma bilmediği halde okuma yazma bilen insanların bilmesi mümkün olmayan o günkü insanların hepsini, hatta bugünkü insanların da hepsini, kıyamete kadar gelecek olan bütün canlı mahlukların hepsinin ilmini toplasanız, hepsi bir araya gelseler, Kur'an'ın bir suresini yazmaları mümkün olmadığına göre, o Nebi öyle bir ümmi Nebidir ki, bütün insanların ve bütün mahlukatın hepsinin bir araya gelip yazmasının mümkün olmayan Kur'an kendisine verilmiş, ümmi, ama bu ümmi bambaşka bir ümmi, işte ona tabi olacaklar buyurulmuştu. Ümmi kelimesinin bir diğer manası da anasına mensup olan demek. Yani annesinden doğduğu gibi kalmış olan, tertemiz. Hiçbir kesb ile, hiçbir kazanç ile bozulmamış olan. Ne bir ahlaki bozukluk, ne ona benzer başka bir bozukluk, fıtri bir bozukluk hiçbir şekilde bozulmamış. Anasından doğduğu gibi tertemiz kalmış olan insan. Ümmi olan insan, anne demek, ümmi de anneye mensup demek, yani annesine mensup, annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz kalmış olan insan. Evet, hakikaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem annesinden doğduğu gibiydi. Küçüklüğünden beri koruma altındaydı. Cebrail aleyhisselam onu ufaklığından beri koruyordu. Allah'ın koruması altındaydı. Hiçbir günaha düşmemişti. Peygamberlerin hiçbirisi büyük günahlara düşmemişlerdir. Peygamber olmadan evvel de hayatları buna dahildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste peygamber olduktan sonra çocukluk hayatını anlatırken şöyle buyuruyordu. Çocukken çobanlık yapıyordum. Bütün peygamberler çobanlık yapmışlardı. Ben de çobanlık yapıyordum. Ve bir seferinde Mekkelilerin düğünleri olduğunu duydum. Koyunlarımı başka bir çobana teslim edip o düğüne gitmek istemiştim. Çocuktum ve düğünü merak ediyordum. Düğün nasıl bir şey bilmiyordum ve düğüne gitmek istiyordum. Halbuki o günkü düğünler de şimdiki düğünler gibi fıskı fucurla dop doluydu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bilmediğinden ve çocuk olduğundan o düğüne gitmiş ve fakat Allah kendisini öyle bir şekilde muhafaza etmişti ki o haramlardan korunmuş ve Allah Resulü oraya gider gitmez uykuya dalıvermişti. O haramın içerisinde bulunmasın, o haramın içerisinde vücudu bulunsa bile aklı bulunmasın, kalbi o haramla dolmasın diye Allah Azze ve Celle onu muhafaza etmiş ve onu orada uykuya daldırmıştı. Gözün açtığında ise herkes dağılmış ve düğün bitmişti. Güneş doğmuştu, gece geçmişti. Allah Resulü'nü daima bu şekilde muhafaza ediyordu. İşte o yüzden ümmiydi, gerçekten ümmiydi. Annesinden doğduğu gibi tertemiz kalmıştı. Hiçbir şekilde bozulmamıştı. Ne şirk, ne bir ahlaksızlık ona ulaşmamıştı. Hayatında zina etmemişti. Hayatında içki içmemişti. Hayatında putlara tapmamıştı. Tertemiz kalmıştı. Evet, yahut da Ümmül Kura denilen kariyelerin anası manasında Mekke'yi kastetmiş de olabilir. Şehirlerin anası Mekke. Beledül Emin olan Mekke. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya mensuptu. Mekkeliydi, Kureyşiydi, Haşimiydi. O yüzden Allah azze ve celle Nebi-i Ümmi buyurmak suretiyle, Nebi-i Ümmi yani Nebi-i Mekki manasında, Mekkeli olan Nebi. Evet, bu ifade bu manaya göre Peygamberimizin Mekke'den çıkacağını da göstermektedir. Evet, demek ki daha Tevrat'tayken, daha Tevrat nazil olurken, daha Musa aleyhisselam zamanından itibaren Peygamberimizin Mekke'den çıkacağı bu manaya göre bildirilmiş olmaktaydı. Nebi-i Ümmi, yani Mekke'ye mensup olan bir Nebi. Evet, bir diğer manaya göre ise Ümmi kelimesi okuma yazma bilmez manasına geldiğini söylemiştim. Okuma yazma bilmez manası Ümmi kelimesinin en meşhur manasıdır. Okuma yazma hiçbir zaman hayatında öğrenmemiş olduğunu Hudeybiye anlaşmasındaki tavırlarından öğreniyoruz. Muhammedun Resulullah yazdırmış, Mekkelilerin elçisi itiraz edince biz seni Resulullah olduğunu kabul etmiyoruz deyince Efendimiz bana o kelimeyi gösterin kendi ellerimle sileyim demişti. Seyyidun Ali radıyallahu anh katip idi. Fakat o kelimeyi silmeye eli varmadığından ötürü Resulullah kendisi sormuştu. Kendisi o kelimeyi silmek istemişti. Resulullah kelimesinin hangi kelime olduğunu soruyordu. Onun bu hareketinden de anlıyoruz ki gerçekten okuma yazma hala bilmiyordu. Ne peygamber olmadan evvel okuma yazma öğrenmişti ne de peygamber olduktan sonra okuma yazmayı öğrenmişti. Bu onun için büyük bir şereftir. Ve onun için aynı zamanda kafirlerin ondan şüphe etmemesi için gereken bir sebepti. Çünkü o hayatında okuma yazma bile öğrenmemiş bir insan. Şairlerin bile hayranlık duyduğu, Mekke'nin ve civarındaki kabilelerin en önemli şairlerinin hepsini hayranlıkla izlemiş olduğu, okumuş oldukları Kur'an'ı söylemesi mümkün değildi. Okuma yazma bilmeyen bir insan olarak dünyaya gelecek ve o şekilde ölecekti ki hiçbir şüpheye mahal kalmasın. İşte böyle bir Nebi-i Ümmi'ye tabi olacaksınız. Çünkü o kendisinden hiçbir şey söyleyemeyecek. Nebi-i Ümmi olduğundan ötürü hiçbir fikir beyan etmeyecek. Daima Allah'tan aldığı vahyi size iletecek. Evet, belki bazen içtihatta bulunacak. Alimlerin içtihatta bulunması gibi peygamberin de içtihatta bulunma hakkı var. Evet, belki bazen içtihatta bulunacak ama peygamber olduktan sonra, kitabı öğrendikten sonra, Allah'ın hükümlerini öğrendikten sonra artık Kur'an'a muhalif hüküm beyan etmeyecek düzeye geldikten sonra sözlü olarak, yazılı olarak değil, içtihatları sözlü olarak olacak. Ümmi olduğunu her zaman gösterecek. Evet, bir ümmi ama alimlerin bilmediklerini bilen bir ümmi olma hasebiyle elbette ki içtihat yapma hakkına sahip olacak. Elbette ki içtihat yapmak bir sevap olduğundan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini daima, ümmetinin alimlerini içtihat yapmaya teşvik ettiğinden o sevaptan mahrum kalması, kendisini o sevaptan mahrum etmesi de düşünülemez. Elbette ki madem ki ümmetinin alimlerine teşvik etti, madem ki alim olmak şartıyla içtihat yapan kimse hata etse bile bir sevap vardır buyurdu. Madem ki hata ettiği zaman bir sevap, isabet ettiği zaman iki sevap var buyurdu. O halde kendisinin de bu sevaba ortak olması, kendisinin de diğer alimler gibi içtihat yapması ve bu sevaptan kendisini mahrum etmemesi gerekiyordu. Evet, ümmiydi ama o içtihat yapabilen bir ümmiydi. O bambaşka bir ümmiydi. Mekke'nin fethi sırasında da içtihat yapmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin otlarının koparılmasının haram olduğunu ifade ediyordu. Mekkelilere vermiş olduğu ilk hutbede bunları söylüyordu. Artık bugünden itibaren Mekke'nin avlarının peşine düşünmeyecektir buyuruyordu. Hayvanlar öldürülmeyecek, otları koparılmayacak, ağaçları kesilmeyecek. Bunun üzerine amcası Abbas radıyallahu anh kalkmış ve demişti ki ya Resulallah, şu ağaç var ya işte, izhir denilen bir ağaç. O ağaç bundan müstesna olsun. Çünkü o ağaca bizim ihtiyacımız var. Ev yaparken kullanıyoruz. gölgelik olarak kullanıyoruz. Çeşitli maksatlarla ona ihtiyacımız var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşünmüş ve peki o müstesna olsun demişti. O anda kendisine vahiy geldiğine dair elimizde hiçbir delil mevcut değil. Evet, gayrimetlu vahiy vardır. Haktır ve doğrudur ve birçok defalar gelmiştir. Kur'an dışında vahiyler Resulullah'a daima gelmiştir. Fakat bu meselede Kur'an dışında bir vahiy geldiğine dair elimizde hiçbir delil mevcut değildir. Çünkü düşünmüş ve ondan sonra peki demişti. Demek ki o anda içtihatta bulunmuştu. Bu Allah Resulü'nün de içtihat yapma hakkına sahip olduğunu göstermektedir. Ve buna benzer başka deliller, Nebi-i Ümmi'nin Nebi-i Ümmi olmakla birlikte bambaşka bir ümmi olduğunu göstermektedir. O ümmi öyle bir ümmi ki alimlerin yapamadığı içtihatları yapar. Allah'ın Kur'an'ında belirtmiş olduğu ahkama bakmak suretiyle alimlerin, usul-ü fıkıh alimlerini çıkaramadığı hükümleri çıkartır. Usul-ü fıkıh kaidelerini kendisi usul-ü fıkıhçıların belirttiği gibi belirtmez ama fakat öyle ifadelerle belirtir ki usul-ü fıkıhçıların hayranlıkla izleyeceği ifadelerle belirtir. Ümmidir ama öyle ifadeler kullanır ki innemel amalu binniyet diyerek o kadar kesin, o kadar kısa ifadeler ile ifade eder ki derdini. O ifadelerden bir sürü hükümler çıkartır alimler. Evet, ümmidir ama öyle bir ümmi ki o bambaşka bir ümmiydi. İşte onlara söyle ey Resulüm. Kul ya yuhannas inni rasulullah ileykum cemian. De ki ey insanlar, ben size bütün insanlara gönderilmiş olan, hepinize gönderilmiş olan bir peygamberim. Ellezî lehu mulku semâvâti vel ard. Öyle bir Allah ki göklerin ve yerin mülkü O'nundur. La ilahe illahu. Ondan başka hiçbir ilah yok. Yuhyi ve yumit. Yaratır, diriltir ve öldürür. Fe aminu billahi ve rasulihin nebiyyil ümmi. Allah'a ve Resulü Nebi-i Ümmi'ye iman ediniz. Ellezî öyle bir Nebi-i Ümmi ki yu'minu billahi ve kelimatihi. Allah'a iman eder ve Allah'ın kelimelerine de iman eder. Hakiki imanla iman etmiş olan bir Nebi-i Ümmi'ye iman ediniz. O da iman etmiştir yani. Ehli kitaptan ve ehli kitap dışındaki bazı gayrimüslimlerden, onların ulemasından bazıları şöyle iddialarda bulunmuşlardır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem esasında o da diğer peygamberler gibi bir kavme gönderilmiş. Fakat daha sonra insanlar kendisine iman etmeye başlayınca fevç İzaciye suresinde ifade ettiği gibi kabileler halinde iman etmeye başlayınca o zaman kendisini daha büyük bir zat olarak görmeye başlamış haşa. Onların iddialarını anlatıyorum. Ondan sonra kendisinin tüm insanlığa gönderilmiş olan bir peygamber olduğunu düşünmeye başlamış. Ve tüm insanlığa gönderilmiş bir peygamber olduğunu ilan etmişti. Halbuki bu sure, Arap suresi, bütün ulema'ca bilinmektedir ki Mekki bir suredir. Ve bu ayet de Mekki bir ayettir. Evet, ben bazen Mekki surelerin içerisinde medeni ayetler bulunur. Ama bunların sayısı azdır. Mekki surenin içerisinde medeni bir ayetin bulunduğu nadirdir. Ve bu ayet Mekki bir ayettir. Mekke'deyken daha kimse kendisine iman etmemişken, iman edenlerin sayısı 3-5 kişiyi daha geçmiyorken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben insanların hepsine cemiyan, hepsine gönderilmiş olan Allah'ın Resulüyüm diye ifade ediyordu. Onlara böyle söyle ey Resulüm diye ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Kul ya yuhannas inni Resulullah ileykum cemiyan. Hepinize gönderilmiş olan ey insanlar, hepinize gönderilmiş olan peygamberim ben. Bu surenin bu ayeti geldiği zaman daha Resulullah'a kimse iman etmemişti. Sayılar birkaç kişiyi geçmiyordu iman edenlerin. Ama Kur'an ona böyle söylemesini emrediyordu. Ve gerçekten de bu Kur'an'ın bir mucizesiydi. Onların iddia ettiği gibi İslam geliştikçe Allah Resulü'ne iman edenlerin sayısı arttıkça Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tüm insanlığa gönderilmiş bir peygamber olduğunu söylemiş değildi. Başından itibaren aynı şeyi söylüyordu. Peygamberler en son gün neyi söyleyeceklerse ilk gün de onu söyleyen insanlardır. Peygamberler son gün la ilahe illallah diyen insanlar. Aynı zamanda ilk günde de la ilahe illallah diyen insanlardır. Onlar hiçbir zaman eğip bükmemişlerdir. Onlar hiçbir zaman yollarında sapmalar göstermemişlerdir. Onlar hiçbir zaman taviz vermemişlerdir. Onlar hiçbir zaman görevlerini aşama aşama anlatmaya kalkışmamışlardır. Önce davalarını ahlak davası olarak ortaya koyma gibi veya fakir fukara davası olarak davalarını ortaya koyma gibi veya buna benzer bir başka çeşit bir milliyetçilik davası gibi bir dava şeklinde davalarını ortaya koyma gibi veya sadece Kureyş halkına gönderilmiş bir peygamber gibi davranmak suretiyle davasını o şekilde ortaya koyma gibi herhangi bir başka bir şekilde davalarını ortaya koymamışlardır. En son günde söylenmişlerse ilk günde onu söylemişlerdi. Bu onların peygamber olduğunun delillerindendir. Çünkü onlar Rablerine güvenmektedirler. Peygamber olmamış olsaydılar bu kadar çok Rablerine güvenemezlerdi. Daha hiç kimse kendisine iman etmemişken ben bütün insanlara gönderilmiş bir peygamberim diyemezdi. Aşamaları gözetirdi. Fakat o daima Rabbine güvenen bir insan edasıyla her zaman son gün söyleyeceği sözü ilk günde söylüyordu. Evet, bazı şeylerde aşama vardı. Evet, mesela içkinin haram kılınması aşamalarla gerçekleşmişti. Fakat bu peygamberin kendine güvenmemesinden değil, insanlara güvenmemesinden kaynaklanıyordu. Allah'ın insanın fıtratını bilmesinden kaynaklanıyordu. İçkiye alışmış olan insanın birdenbire bırakmasının mümkün olmamasından kaynaklanıyordu. Muta nikahının birdenbire haram kılınmaması insanlara güvenilmemesinden kaynaklanıyordu. İnsanlara bunun çok ağır geleceğinden ve inkara düşmelerinden, küfre düşmelerinden korkulmasından kaynaklanıyordu. Evet, ey Resulüm onlara böyle söyle. Hem de aynı zamanda o peygamber öyle bir peygamber ki, insanlar anlatmış olduğu şeye kendisi iman eder. İşte hakiki davetçilerde olması gereken özellik budur. Onlar önce kendileri iman ederler davalarına. Bugün İslam'ı anlatan insanların içerisinde niceleri vardır ki esasında hakikatle kendisine iman etmemiştir. İman yoluna girmiş olan nice insanlar vardır ki hakikatte onlar iman etmeden iman yoluna girmişlerdir. Hakikatte Rablerini görüyor gibi Rablerini seviyor değildirler. Hakikatte Rablerini görüyor gibi Rablerine iman etmiş değildirler. Hakikatte Rableri için bir şey fedakarlık edebilecek bir imana sahip değildirler. Hiçbir şeylerini feda edemezler Rableri uğrunda. Fakat onlar bir şekilde birilerinin vasıtasıyla, bir hadise sebebiyle mi, bir insanın kendisine vermiş olduğu bir kitap sebebiyle mi, yoksa görmüş olduğu bir rüya sebebiyle mi, her ne sebepten olursa olsun ama hakikatte iman sebebiyle değil, bir şekilde iman yoluna girmiş olan nice insanlar göreceksiniz. Belki ben de öyle insanlardan olabilirim. Belki siz de onlardan olabilirsiniz. Hakikatte imana ulaşmış mısınız acaba? Hakikatte imana ulaşmış olan insanların imanları onları dürtecektir. Eğer sizi yerinizde durduruyorsa iman değildir. Geceler uykumuzu kaçırmayan iman değildir. Neslimin sonu ne olacak dedirtmeyen iman değildir. Allah yolunda malını infak ettirmeyen iman değildir. Çeşitli kimselere borcu olduğu zaman uykusu kaçan insanlar, Allah yolunda bir borca söz verdikleri zaman, Allah yolunda hizmetlerin devamı için bir yerlere para verme adına söz verdikleri zaman, eğer uykuları kaçmıyorsa, onu umursamıyorlarsa o iman değildir. İman sizi yerinizden kaldıran imandır. Hakiki iman budur. İşte peygamberler öyle bir imana sahip idiler. Onlar gerçekte kendilerini davet etmiş oldukları şeylere onlar da iman ediyorlardı. Zaten böyle olmasaydılar onların sözleri tesir etmeyecekti. Sancı çekmeyen insanların sözleri tesir etmez. Sancı çekmeyen insanların da hakikatte murakabe makamına ulaşmamış, müşahede makamına ulaşmamış, muhabbetullah'a ulaşmamış, hakiki imana ulaşmamış olanların sözleri de tesir etmeyecektir. Eğer anlatıyorsak yıllardan beri, hala kalplere tesir etmiyorsa, bunda en önemli sebeplerden birisi budur. Anlatanların gerçekte hakiki imana ulaşmamış olmalarıdır. Yahut da dinleyen insanların kalplerinin ıslah edilmemiş olmalarıdır. Kalbin ıslahıyla başlamamış olan bütün eğitimler nakıstır ve eksiktirler. Kalbin ıslahıyla başlamamış olan bütün eğitimler yanlıştırlar. Kalbin ıslahıyla başlamamış olan eğitimlerin hepsinin sonu hüsrandır. İşte Allah'ın Resulü böyle bir imana sahipti. Allah'a iman ediyor ve onun kelimelerine iman ediyordu. Gördüğünün de Allah'ın meleği olduğuna iman ediyordu. Acaba başka bir şey mi görüyorum diye düşünmüyordu. Acaba Allah'tan değil de şeytandan mıdır diye düşünmüyordu. Peygamberlik ilk verildiği zaman böyle bir şüpheye kapılmıştı ama daha sonra meseleyi anlamıştı. Daha sonra Allah'ın nuru tamamen kendisini kaplamıştı. Ve meseleyi anlamış, ondan sonra hakiki imanla iman etmişti. وَمِنْ قَامِ مُوسَى اُمَّتُنْ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ Ve kavmi Musa'dan öyle bir ümmet var ki onlar hakka hidayet ederler ve onlar adaletle hükmederler daima. Musa'nın ümmeti içerisinde böyle insanlar da var. Yani hepsi bu kıssanın başına itibaren anlatıldığı gibi tamamen fasık ve zalim değildirler. Nasıl ki başka bir ayette buyurmaktadır. لَيْسُ سَوَاءً مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّتٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ اَيَاتِ اللّٰهِ اَنَا اَلَّيْلِ وَهُمْ يَشْهُدُونَ Hepsi aynı değiller onlar. O ehli kitabın içinde öyle kimseler var ki geceleyin kalkarlar, kaim olurlar. Geceleyin kalkar, teheccüd namazları kılarlar. Ve Allah'ın ayetlerini okurlar. Gece saatlerinde hem de insanların uyuduğu saatlerde öyle Yahudi vardır ki, öyle Hristiyan var ki onların içerisinde onlar Allah'ın kitabına iman eder. Hazreti Muhammed'e iman eder. Ve değiştirilmiş olan Tevrat'ı bırakır da Kur'an'a iman eder. Ondan sonra geceleyin kalkar, gece saatlerinde secdelere kapanır ve Allah'ın ayetlerini okurlar. Leysu seve'en. Onların hepsi aynı değiller. Siz onların hepsini aynı kefeye koyabilirsiniz. Fakat onların içerisinden böyle insanlar da var. Fakat onların ekserisi böyle değiller. Ekserisi zulmetmektedirler. Ve o zaman biz de onlara vakatte annehum isneteyi aşirete esbaten umemen. Biz de o zaman onlara 12 esbata ayırdık. 12 aşirete, 12 sıtta ayırdık onları. Ümmetler halini onlara ayırdık. Ve uhayne ile Musa istesqahu kavmuhu en idrib bi asayka al-hajar. Ve biz Musa'ya vahyettik ki kavmi ondan istiska ettiği zaman yağmur doğasına çık ey Musa dedikleri zaman çünkü çölde yaşıyorlardı. Tur-i Sina'nın eteklerinde yaşıyorlardı. Ve susuz kalmışlardı. O zaman Musa ile istiska etmişler. Ve ya Musa Rabbine yalvar da bize yağmur göndersin demişlerdi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam da Rabbine yalvarmış. Ve Allah da Musa'nın duasına karşılık olarak Musa'ya cevaben demiştik en edrib bi asakel hacer. Asan ile hacera vur ey Musa dedik. Böyle kendisine vahyettik. Ve o zaman Allah azze ve celle o asanın mucizesi olarak فَنْبَجَسَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا 12 tane göze fışkırdı oradan. Sızmaya başladı ya da. O kayanın içerisinden Musa'nın kayaya vurmasıyla birlikte 12 tane göze sızmaya başladı. Başka bir ayette فَنْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا buyuruyor. İnficar etti yani fışkırmaya başladı. Yani burada فَنْبَجَسَتْ buyurmakla orada da فَنْفَجَرَتْ buyurmakla öncelikle kayanın içerisinden sızmanın, daha sonra ise bir pınar gibi fışkırmanın gerçekleştiğini anlıyoruz. Önce sızma başlamış, ondan sonra fışkırmaya başlamıştı. Evet, Allah Musa'ya böyle vahyetmişti. Musa'ya vahyetti ki elindeki asa ile, o denizin yarılmasına vesile olan asa ile, o asa ile kayaya vuruver. Yani mesele sadece yağmur doğasına çıkmakla hallolmaz manasında söyleniyordu bu. Sadece yağmur doğasına çıkmayacaksınız. Aynı zamanda kayaların içerisinden, toprakların içerisinden su arayacaksınız. Pınarlar arayacaksınız. Hem de suyun en güzeli o kayaların içerisinden çıkan sudur denilmek isteniyordu. Kayaların içerisinden çıkan su kadar güzel ve faydalı su yoktur deniliyordu onlara. Aynı zamanda rahat rahat oturmak ve dua etmekle bu iş olmaz denilmek isteniyordu. Evet, kul olarak görevinizi yapacak, dua edeceksiniz. Ama aynı zamanda dağları da deleceksiniz. Toprakları delecek, yerin dibine ineceksiniz. Ondan sonra istekleriniz kabul edilmeye başlanacak. قَدْ عَلِمَكْ قُلُّهُ نَيْسِ مَشْرَبَهُمْ Ve onların her birisi, 12 taifeden her birisi, kendilerine ait olan gözeyi, pınarı bildiler. Ve onlar o pınardan artık içiyorlardı. her bir sülale için, her bir sıft için, her bir aşiret için. Allah Azze ve Celle onlar için birer pınar halk etmiştim. وَذَلَّنَّ عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَمُ Ve biz sonra sadece bununla da kalmadık. O çölün sıcağından onlara böyle bir su verdikten sonra hem de o kayanın içerisinden fışkırmış olan o tatlı ve serin suyu verdikten başka aynı zamanda onların üzerine gölgeyi getirdik. Bulutu bir gölge gibi onların üzerinde tuttuk. Onlar nereye gidiyorlarsa bulut da onlarla beraber gidiyordu. Yüksek yerlere çıktığınız zaman, doğaya çıktığınız zaman görürsünüz bazen böyle sahneleri. Doğada bazen bulutlu havalarda, böyle parça parça bulutların olduğu zamanlarda bunu görürsünüz. Uzaktan baktığınız zaman o bulutun gölgesinin yere indiğini görürsünüz. Bulut yere gölge yapmaktadır. Aynen o sahnede olduğu gibi. Allah Azze ve Celle Musa'nın kavmine ikramda bulunuyordu. وَظَلَّنْ عَلَيْهِمُ الْغَمَامِ Ve biz onların üzerine bulutu gölge olarak çekmiştik. Bulut onlarla beraber gidiyor ve onların o kavurucu çölün sıcağı altında yanmalarına engel oluyordu. وَاَنْزَلْنَ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَ Aynı zamanda kudret helvası ve bıldırcın da indirdik onlara. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde anlatılmaktadır. Onlara kudret helvası ve bıldırcın indirildi. Kayaların üzerinde buluyorlardı kudret helvasını. Bembeyaz, tertemiz bir şekilde buluyorlardı. Hayvanlar ona ilişmemiş bir şekilde. Tertemiz bir şekilde, insan eli değmemiş bir şekilde. Allah'ın bir ikramı olarak buluyorlardı. Bu kadar zulümlerine rağmen, bu kadar küfre ve nifaka düşmelerine rağmen, bu kadar asi olmalarına rağmen, daima peygamberlerine semina ve asayna demelerine rağmen, İşittik ve isyan ettik demelerine rağmen daima peygamberleri Musa Aleyhisselam aralarından az bir zaman ayrıldığı zaman hemen tekrar kafir olmalarına rağmen tekrar Samiri'nin yapmış olduğu buzağa tapmalarına rağmen Musa'nın mucizelerini unutmalarına rağmen Allah'ın onları Firavun'un elinden kurtarmasına rağmen birçok mucizeleri görmelerine rağmen kurbağa mucizesinin tufan mucizesinin ve diğer daha evvel anlatmış olduğumuz başka mucizeler görmelerine rağmen Asa'nın denizi yarmasını görmelerine rağmen bütün bunlardan sonra tekrar ve tekrar kafir olmalarına rağmen Allah rahmet sahibi olduğunu gösteriyordu. Ve yine onlara o çölün ortasında onlara güzel pınarlar fışkırtıyordu. İman etsinler diye. Bu sefer bari hiç olmasa tam bir şekilde iman etsinler diye. Bari bu sefer dönmeyecek şekilde iman etsinler diye. Bari bu sefer imanın lezzetini alsınlar diye. Bu sefer hakiki imana ulaşsınlar diye. Allah'ın nimetlerini indiriyordu. Ve onların üzerine bulutu indirmiş, ikinci nimet olarak ve üçüncü nimet olarak da onlara kudret helvası ve bıldırcın indirmiştim. Her tarafta kudret helvası buluyorlar ve alıp yiyorlardı. Ve yine her tarafta bıldırcınları buluyorlardı. Bıldırcılar bir insan boyunda uçuyorlar ve onların önlerinden geçerlerken çok hızlı bir şekilde uçmuyorlardı. Onların elleriyle tutmaları mümkün olacak bir şekilde uçuyorlardı. Ve onlar da tutuyorlar ve yiyorlardı. Ama insanoğlunun göz aç olduğundan ötürü bir günlük yiyeceklerinden daha çok tutmaya çalışıyorlardı. Ve tuttukları zaman da o hayvanlar ölüyor ve kokuyorlardı. Ve Allah onları Allah'a güvenmelerini öğretmeye çalışıyordu. Kölelik ruhundan kurtarmaya çalışıyordu onları. Aç gözlü insan ruhundan kurtarmaya çalışıyordu onları. Yıllarca Firavun'un esareti altında kalmış olduklarından ötürü aşağılık bir hale gelmişlerdi. İradelerini kullanamaz hale gelmişlerdi. Esirler kendi iradelerini kullanamazlar. Esirler daima emir bekleyen insanlar halini alırlar. Onlar artık kendi nefislerini kontrol altına alamazlar. İşte Allah onlara bunu öğretmeye çalışıyordu. Biraz sonra da göreceğiniz gibi cumartesi gününü balık avlama yasağı olarak Allah ilan etmişti. Çalışma yasağı ve balık avlama yasağı vardı. Allah onlara iradelerini kullanmayı öğretmeye çalışıyordu. Çünkü yıllarca kötü bir şekilde yaşamışlardı. Adi bir şekilde kula kulluk yapmışlardı. Kula kulluk yapanlar şereflerini kaybederler. Kula kulluk yapanları Allah onları iradelerini kullanmayı, şerefli olduklarını, şerefli bir varlık olarak yeryüzüne indirildiklerini onlara öğretmeye çalışıyordu. Ve onlara daima nimetler vermek suretiyle sizin Firavun'a ihtiyacınız yok, bana ihtiyacınız var demek isteniyordu onlara. Bana ihtiyacınız var, ben sizi istersem her zaman koruyabilirim deniliyordu onlara. İstersem size kayanın içerisinden sular fışkırtırım deniliyordu onlara. İstersem bulup sizi takip eder ve sizi çölün ortasında bile korurum ben denilmek isteniyordu onlara. Hakikaten 2 milyon kadar insan idiler. 2 milyon kadar insanın bugün bile o bölgede yaşaması gerçekten çok zordur. Oraları gidip görseniz bunu daha iyi anlarsınız. Şu anda Tur-i Sinan'ın eteğinden küçük bir kasaba vardır ama bu küçük kasaba 2 milyon insanı barındırabilecek şekilde değildir. Bugünkü çağa, bu çağa gelmiş olduğumuz halden bu kadar imkanların genişlemiş olması, bu kadar teknolojinin ilerlemiş olmasına rağmen yine de bugün 2 milyon insanı eğer orada barındırmak isteseniz aylarca onları orada barındırmanız mümkün değil. Allah o kadar insanı orada yıllarca barındırmıştı. Gerçekten bu bir mucizeydi. Hatta bunu anlamayan bazı batılı müsteşrikler veya bazı batılı bilim adamları, din ilimlerle uğraşanlar, onlar böyle bir şeyin mümkün olmadığını düşünüyorlardı. Bu kadar sayıda insanın o bölgede yaşamasının, çölün o sıcaklığında yaşamasının mümkün olmadığını düşünüyorlardı. Evet, gerçekten aralarında Musa olmasaydı, evet hakikaten Allah'ın rahmeti olmasaydı gerçekten de bu mümkün olmayacaktı. Evet, ama Allah'ın rahmeti vardı üzerlerinde. Musa'nın hürmetine, o kadar günahkar olmalarına rağmen Musa'nın hürmetine Allah onları muhafaza etmişti. Ve onlar kudret helvasıyla ve bıldırcın etiyle onları beslemişti. Fakat onlar sonra buna tahammül etmemişlerdi. Allah onların iradesini kuvvetlendirmek istemişti. İki şeyle iktifa edin diye onların iradesini kuvvetlendirmeye çalışıyordu. Kudret helvasıyla, bıldırcınla ve suyla idare edin denilmek isteniyordu onlara. Bir müddet sabredecek olsaydın size daha çoğu verilecektin. Ama sabretmediniz. وَاِسْقُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى تَعَامٍ وَاحِدٍ Demiştiniz ki biz ey Musa bir çeşit tağıma tahammül edemeyiz. Bir tek kudret helvasıyla, bıldırcın etiyle, suyla bizi idare edemeyiz. Rabbine dua et de bize çıkarsın yerin bitirdiklerinden. Baklasından, mercimeğinden, soğanından, şundan bundan. Bize onlardan çıkarsın diye Rabbine dua et diyorlardı. Halbuki Allah onların iradesini kuvvetlendirmeye çalışıyordu, anlamıyorlardı. Anlamayabilirlerdi aslında. Anlamak zorunda da değillerdi esasında. Fakat itaat etmek zorundaydılar. Bazen anlamasanız bile bazı şeyler hikmetinin. Anlamayabilirsiniz bazı şeyleri. Ama itaat etmekle mükellefsiniz. Kul olmak bundan başka bir şey değil. Müslüman olmak bundan başka bir şey değil. Anlamadığınız halde bile itaat edebilmek demektir. Allah onlara bunu öğretmek istiyordu, anlamıyorlardı. وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهُمُ الْمَنَّ وَالسَّلَّمُ Onların üzerine menneyi ve selve indirdik. كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ Yiyin size verdiğimiz o tayyip olan şeylerden. Sizi rızıklandırmış olduğumuz o tayyiplerden, güzel şeylerden, temizlerden yiyiniz. وَمَا ظَلَمُونَ وَلَاكِمْ كَمْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Ama onlar bununla iktifa etmediler. Daha çok şey istemeye başladılar. Ve haram şeyler de istemeye, kendileri için haram kılmış olan şeyler istediler. Ve kendi kendilerine zulmediyorlardı. Onlar esasında bize zulmedemezlerdi zaten. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. وَاَسْقِيلَ لَهُمْ اسْقُونُ هَذِي الْقَرْيَةِ Onlara denilmişti ki, şu kariyede oturun, şu şehirde oturunuz. Bir başka yerde udhulu emri gelmiştir. Girin şu şehre. Udhulu هَذِي الْقَرْيَةِ Bu şehre giriniz, yani Mısır'a giriniz. Mısır'a giriniz emri gelmiş, burada ise uskun emri gelmiştir. Oturunuz orada. Yani giriniz ve orada oturunuz. Kur'an'ın aynı kıssayı değişik yerlerden anlatmasının hikmeti ortaya çıkmaktadır. Kur'an-ı Kerim aynı meseleyi birçok surede değişik ifadelerle anlatmaktadır. Bu bize bazı maksatlar, bazı o kıssanın değişik yönlerini öğretmek içindir. Mutlaka bazı maksatları vardır. Orada udhulu emri gelmiş. Girin de şu şehre denilmiş. Girin de şu Mısır denilen yere. Ama burada ise uskunu emri gelmiş. Oturun orada. Yani girin ve orada kalıcı olarak gireceksiniz oraya. Geçici olarak değil. Size orası vatan olarak verilecek. Orada uzun yıllar kalacaksınız denilmiştim. Kur'an eğer bir kıssayı başka başka yerlerde anlatıyorsan mutlaka bazı hikmetlere mebniydi. وَيَسْقِلَ لَهُمْ اُسْقُونَ هَذِي الْقَرْيَةِ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْسُ شِئْتُمْ Ve oradan yiyiniz, istediğiniz kadar yiyiniz. وَقُولَ هِطَّةٌ وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا وَهِطَّ deyiniz. Ya Rabbi bizi affet deyiniz. Bu şekilde dua ede ede o şehre giriniz ve orada oturunuz. Fakat onlar kelimeye bir harf daha ilave etmek suretiyle bir nun harf ilave ederek hinta hinta diyerek alay ettiler. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ O zalimler kendilerine söylenen sözü değiştirdiler. Başka bir sözle. Allah onlara hitta deyin demişti. Ya Rabbi sana istiğfar ediyoruz deyin. Tevbe istiğfar ediyoruz diyerek girin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem girdiği gibi Mekke'ye nasıl ki devesinin üzerinde giriyordu. Ama muzaffer bir komutan edasıyla değil. Başı havada dimdik bir komutan gibi değil. Siz bana yıllarca zulmettiniz ey Mekkeliler diyerek değil. İşte ben size şimdi gününüzü göstereceğim diyerek değil. Öyle bir eda ile değil, kul edasıyla giriyordu Mekke'ye girerken. Devesinin üzerinde adeta secde ediyordu. Devesinin üzengisine başı değecek kadar eğilerek giriyordu. İşte bu hitta demenin başka bir şekliydi. Ya Rabbi beni affet diyordu Allah Resulü. Ya Rabbi kavmimi de affet. Ya Rabbi kavmimi de affet, beni de affet. Onlar bilmiyorlar ya Rabbi. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile Mekke'ye girerken bu şekilde secde ederek giriyordu. Allah İsrailoğullarına aynı şeyi emretmişti. Girin o şehre ve orada oturun. Ama girerken hinta değil, hitta değil ey zalimler. Onlar hittayı hintaya çevirdiler. Ondan sonra Allah da onların belalarını vermişti. Daima değiştiriyorlardı. Kelimeleri yerlerinden kaydırıyorlardı. Böyle yapın ki وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ Siz böyle yaparsınız ki belki sizin böylece günahlarınızı, hatalarınızı affederiz. Ve böylece biz muhsin olanlara, iyilik yapanlara mükafatları daha da arttıracağız. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ Onların içerisinde hepsi değil, onlardan bir kısmı. Ama kısmı ekserisi. Ekseri kısmı bu sözü değiştirdiler. Hitta yerine hinta demeye başladılar. Alay ediyorlar, kelimeyi bozuyorlardı. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ Ve biz de onların üzerine gökten bir bela indirdik. Şiddetli bir bela, zalim olmaları hasebiyle. Zalim olmaları sebebiyle. Zalim olmalarından ötürü, Allah'ın ayetlerini değiştirmelerinden ötürü, kelimelerin yerlerini kaydırmalarından ötürü, kelimelere noktalar ilaveler etmelerinden ötürü, harfler ilave etmelerinden ötürü, onların üzerine gökten böyle bir azap indirdik. Bu azabı indirmemizin sebebi haşa bizim zalim olmamız değildi. Bir mekan yazlimun, onların zalim olmaları sebebiyleydi. Onlar Kur'an'ın, nasıl ki bugün Kur'an'ı değiştirenler, değiştirmeye kalkışanlar varsa, onlar da aynı şekilde öyle yapıyorlardı. Bu ümmetin içerisinden evet Kur'an'ın kelimelerini değiştirmeye kimsenin gücü yetmedi. Ne bu ümmetin içinden bazı münafıklar, ne de bu ümmetin dışından bazı açıkça kafir olanlar, hiçbirisi Kur'an'ın bir kelimesini dahi değiştirmeye güçleri yetmedi. Ama onların içerisinden bazılar var ki, Müslüman gözüken bazı münafıklar var ki, onlar kelimeleri değiştirmedi ama kelimelerin manalarını değiştirdiler. Evet, vatan kelimesi gibi, millet kelimesi gibi, ilah kelimesi gibi, ibadet kelimesi gibi nice kelimelerin manalarını değiştirdiler. İlah kelimesini Allah olarak insanlara anlattılar. Kanun koyucu sıfatını Allah'ın unutturdular insanlara. Allah'ın manasını bile değiştirdiler. İbadetin manasını değiştirdiler. Sadece namaz kılmak, oruç tutmak olarak insanlara anlattılar. Allah'tan gayrısına ibadet etmenin ne olduğunu insanlara öğretmediler. Allah'tan gayrısının koymuş olduğu kanunlara itaat etmenin, Allah'ın kanunlarına muhalif olan kanunlara itaat etmenin, onlara kulluk etmek, ibadet etmek olduğunu insanlara anlatmadılar. İbadetin manasını değiştirdiler. İyyâke ne'budu'nun manasını değiştirdiler. Nasıl ki vatan kelimesinin manasını değiştirdikleri gibi doğduğunuz, büyüdüğünüz yeri vatanınız olarak anlattılar. Aynı dili konuştuğunuz insanları milletiniz olarak gösterdiler. Aynı tarihi paylaşmış olduğunuz insanları milletiniz olarak gösterdiler. Milletin tarifini böyle yaptılar. Halbuki bu Freud'un tarifiydi. Onlar onların tariflerini aldılar ve Müslümanlara öğrettiler. Freud'un tarifini ve münafıkların tariflerini Müslümanlara öğrettiler. Ve bu şekilde kelimelerin yerlerini değiştirmediler ama kelimelerin manalarını bozdular. Halbuki İslam'a göre millet aynı dini paylaşan insanlar demektir. Aynı Allah'a secde eden insanlar demektir. Aynı peygambere tabi olan insanlar demektir. Aynı ırka mensup olmak demek değildir. Millet demek zaten din manasına gelmekteydi Arapçadan. Aynı dine mensup olanlar aynı millete mensupturlar. Aynı dinin hakimiyeti altında yaşayanlar, aynı vatanda yaşayan insanlar demektir. Toprak parçaları farklı farklı yerlerde olsa bile, doğduğunuz büyüdüğünüz yer olmasa bile, fakat eğer orada İslam hakim ise orası sizin vatanınızdır. Doğduğunuz büyüdüğünüz yer de eğer İslam hakim değilse orası sizin vatanınız değildir. Orası doğduğunuz büyüdüğünüz yer olabilir. Ama hakiki vatanınız İslam'ın hakim olduğu yerdir. İşte onlar kelimeler değiştiriyorlardı. Ve Allah Azze ve Celle başka bir hadiseye başlamaktadır. İsrailoğullarının zulümleriyle ilgili, fıskı fücurlarıyla ilgili, zulümleriyle ilgili olarak başka bir fıskaya geçmektedir. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَمِ اَلَّتِي كَانَتْ حَادِرَةَ الْبَحْرِ Yine ey Resulüm onlara sor. Öyle bir kariyeden, öyle bir şehirden sor ki o şehir bir nehrin, bir denizin kenarındaydı. اِذْ يَعْضُونَ فِي السَّبْتِ اِسْتَأْتِهِمْ هِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِهِمْ Onlara öyle bir kariyeden sor ki ey Resulüm, denizin kenarında olan bir şehir vardı. Onlar cumartesi gününe itaat ettikleri zaman, cumartesi günü balık avlama yasağına ve çalışma yasağına itaat ettiklerinde onlara hitamları, balıkları onlara akın akın geliyordu. Öyle bir şekilde geliyordu ki şurra olarak, yani akın akın ve gözle görülür bir şekilde, suyun yüzeyinde oynayacak şekilde, balıklar birbirine değecek şekilde, o kadar bol bir şekilde geliyorlardı ki, onlar cumartesi günü balık avlama yasağına itaat ettiklerinde böyle geliyorlardı. Fakat daha sonra bu yasağa itaat etmediler. Cumartesi günü balık avlama yasağını çiğnedikleri zaman ise balıklar gelmediler. Bu onların kezalike nebluhum bima kanu yefsukun. Biz onları bu şekilde imtihan ediyorduk. Neden? Çünkü bima kanu yefsukun, onlar fıskı fücur içerisinde yaşıyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde ve onun sahabesi de rivayetlerde bize bu olayı geniş bir şekilde anlatmaktadır. Ve bu olay başka ayetlerde de ifade edilmektedir. Allah azze ve celle Musa aleyhisselam'ın ümmetine cumartesi günü balık avlamayı haram kılmıştı. Balıklar o gün daha çok geliyorlardı. Hayvanlar o gün avlanmadıklarını anlamışlar ve o gün akın akın kıyıya doğru geliyorlardı. Ve ne zaman ki bunu bozdular, o zaman onlar da gelmemeye başladılar. Allah onları imtihan ediyordu. İradelerini kuvvetlendirsinler diye. Balıkları göreceksiniz ve onları ellemeyeceksiniz. İradenizle nefsinizle hakim olacaksınız demek isteniyordu onlara. Fakat onlar bunu anlamıyorlardı. Bir müddet sabrettiler. Ondan sonra sabırları tükendi. Ve içlerinden bir tanesi bir balığı tuttu ve o balığı denizin içerisinde bir ipe bağladı. Bir rivayete göre. Bir bazı rivayetlere göre ise denizin içerisine ağ gelmişti. Ağ balıklar tutulmuşlar. Ve ondan sonra onu pazar günü tutmuş ve yemiştim. Bir diğer rivayetteysem, bunların hepsi de doğru olabilir çünkü birçok şekillerde yapılmış olabilir bu hadisen. Bazıları ise bir çukur açmışlar. bir havuz açmışlar ve bu havuzun içerisine bir ark yapmak suretiyle, küçük bir kanal açmak suretiyle denizden buraya balıkların düşmesini sağlamışlardı. Ondan sonraki günlerde ise balıkları tutmuşlar ve yemişlerdi. Şeytan onlara böyle fısıldamıştı. Allah size cumartesi günü balık avlamayı yasak kıldı fakat siz cumartesi günü değil de pazar günü denizin içerisinden balığı çıkartırsanız ve yerseniz Allah size bir şey demez diye şeytan onları aldatmıştı. Esasında şeytan insana gücü yetmezdi. Fakat onlar da bunu aldanmak istemişlerdi. İşlerine geliyordu çünkü bu. Ve bu şekilde yapmışlardı. Onların böyle yapmaları durumunda Allah onlara büyük bir azap ile azap etmişti. Ve artık onları kûnû kıradeten hâsîn diyerek onları aşağılık maymunlar haline çevirmişti Allah. Bu hadise onların daha maymunlar haline çevrilmesinden önce o kavmin kendi arasında üç kısma ayrıldığını görmekteyiz. Onların içerisinden bir kısmı onlara şunu söylemişti. وَاِسْقَالَتْ اُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اِلَّهُمْ مُهْرِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبِهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا. Onların içerisinden bir ümmet demişti ki, bir topluluk ümmet denilebilecek kadar sayıda bazıları. Niye bunlara vaazda bulunuyorsunuz? Neden bu cumartesi günü balık avlama yasağını çiğneyen ve balığı bir şekilde tutan, Allah'a adeta aldatmaya kalkışan bu insanlara, bu zalimlere neden öğütte bulunuyorsunuz? Neden böyle yapmayın, şöyle etmeyin diyorsunuz? Bunlar zaten Allah azap edecektir. Veya Allah bunları zaten helak edecektir. Azabı şedid ile Allah onları azap edecek. Diyorlar ve onlara vaazda bulunan, onlara emri bil maruf nehy anil münker yapan bazı kimselerin bu emri bil maruftan ve nehy anil münkerden vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Artık bunlar usanmış bazı kimselerdi. Bunlar yıllarca belki anlatmışlardı. Bunlar belki de hocaydılar. Belki o kavmin, belki o ümmetin hocalarıydılar. Belki bunlar yıllarca konuşmuş, anlatmış İslam davetçileriydiler. Anlatmışlardı ve fakat onların anlamadıklarını görmüşlerdi. Bir kısmını anlatmaya devam ediyorlardı. Anlatıyorlar, anlatıyorlar, anlatıyorlardı. Bunun üzerine anlatmaktan usanmış olanlar, anlatmaya devam edenlere böyle söylüyorlardı. Neden onları hala anlatmaya devam ediyorsunuz diyorlardı. Allah bu millete azap edecektir mutlaka diyorlardı. Allah bunları helak edecek. Böyle bir millete anlatmanıza gerek yoktur diyorlardı. Zaten bunlara öğüt almazlar diyorlardı. قَالُ مَعْزَرَةً اِلَى رَبِّكُمْ وَلَا عَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Onları anlatmaya devam edenler, emri bin maruf, nehy anil münker görevini yapmaya devam edenler, onlar ise şöyle cevap verdiler. مَعْزِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ. Rabbinize karşı bir mazeret olsun diye. Belki Allah bizi affeder diye. Ve belki de onlar da bu şekilde biraz anlamış olurlar. Belki ittika ederler, sakınırlar, korunurlar diye anlatmaya devam ediyoruz diyorlardı. Evet, belki korunurlar. Belki tamamen vazgeçmeseler bile hiç olmasa günahın önünü birazcık almış oluruz. Belki tamamen daha fazla azıtmazlar. Eğer hiç kimse konuşmayacak olursa, ümmetin içerisinde hiç kimse vaaz vermeyecek, öğüt vermeyecek, İslam davetçiliği yapmayacak olursa, o zaman fısk-ı fücurun daha süratle yayıldığını görürsünüz. Veya en azından bu insanların içinden belki bir kısmı bırakırlar. Tamamı bırakmasa bile. Veya onların içerisinden bir kısmı, belki o günahın bir kısmını bırakırlar. Tamamını bırakmasalar bile. Her neyse sonuçta biz anlatmak zorundayız diyorlardı. Mazireten ila rabbikum. Eğer Rabbiniz yarın soracak olursa bize, kıyamet gününde görevinizi yaptınız mı? Evvel gezip de İslam'ı anlattınız mı? Dükkan dükkan gezip de İslam'ı anlattınız mı? Her gün iş yerine gittiğiniz gibi, sabah gidip akşam geldiğiniz gibi, iş yerinize giderken kilometrelerce yol yürüdüğünüz gibi, Rabbiniz uğrunda davanızı anlatmak için de böyle kilometrelerce yol yürüdünüz mü? Acaba Rabbinizin davasını anlatmak için sıkıntı çektiniz mi? Acaba gözle şakıttınız mı? Acaba bu yolda terlediniz mi? Soracaklar size bunları yarın. Ben bu soruyu size bugün sorduğum zaman önem vermeyebilirsiniz. Fakat Rabbiniz de kıyamet günde bu soruyu sorduğu zaman o zaman cevap vermek zorunda kalacaksınız. Rab bu yolda terlediniz mi acaba diye size sorulacak. Bu yolda acaba her şeyinizi ortaya koydunuz mu? Mazireten ila rabbikum diyebilecek misiniz kıyamet gününde? Ya Rabbi sana karşı benimle bir mazeretim var. Ya Rabbi ben anlattım, görevimi yaptım diyebilecek misiniz acaba? Ya Rabbi işime gittiğim kadar, işimle, gücümle, eşimle, çocuğumla uğraştığım kadar ya Rabbi, senin davanla da uğraştım o kadar, senin yolunda da o kadar adım attım ya Rabbi, kendi işimle, işim kötü gittiğinden, eşimle aram açıldığı zaman, bir akrabam öldüğü zaman ağladığım kadar ya Rabbi, gözümden yaşlar aktığı kadar ya Rabbi, senin uğrunda da gözümden yaşlar aktı. Senin uğrunda da o kadar terledim ya Rabbi diyebilecek misiniz acaba? Mazereten ila rabbikum. Bunlar ümitsizliğe kapılmamış, anlatmaya devam eden insanlar. Ümitsizliğe kapılanlar hem böyle bir ümitsizliğe kapılmaya hakları yoktur. Anlattım da bunlar ıslah olmuyorlar demeye hakkınız yok. Anlatmaya devam etmek zorundasınız. Nasıl ki her gün çalışmak zorundasınız. Nasıl ki bütün sıkıntılara rağmen devam ediyorsunuz iş yerinden. Nasıl ki her gün sizin o dünya balonunuzdan üfürüyorlar da üfürüyorlar her gün. Fakat o balon neden bir türlü patlamıyor? Çünkü dünya balonu dünya sevgisine göre büyüktür. Dünya sevgisi ne kadar büyük ise kalbinizde, dünya balonu da o kadar büyüktür kalbinizdeki. O dünya balonu ama diğer tarafta ahiret balonu da var kalbinizde. O ahirete olan sevginiz kadar, ahirete olan sevginiz küçükse o balon da o kadar küçük olacaktır. İki defa Rabbiniz uğrunda musibetle karşılaştığınız zaman, iki defa fitneyle karşılaştığınız zaman, bir fitneye düçar olduğunuz zaman, hemen o balonunuzun patladığını görüyorum ben. Neden dünya balonunuz hemen patlamadığı halde, neden ahiret balonunuz hemen patlayıvermektedir? Allah'a bunun hesabını vereceksiniz. Mazereten ila rabbikum diyemeyeceksiniz. Eğer bu şekilde diyenlerden olmak istiyorsanız, ahiret balonunuzu genişletiniz. Rabbinize olan sevginiz kadar, ahiret nimetlerine olan sevginiz kadar, o balon o kadar genişleyecektir. Dünya sevginiz ne kadar büyükse, dünya balonu o kadar büyük olacak. Ahiret balonu, ahirete olan sevginiz kadar büyük olacaktır. O kavmi Allah Azze ve Celle bize üç kısım olduklarını haber vermektedir. Onların bir kısmı yese kapılmış, ümitsizliğe kapılmış ve artık bunları öğütten anlamazlar demiş ve öğüdü bırakmışlardı. Belki bunlar bir kısmını öğüt de vermişlerdi bir zamanlar. Belki bir kısmı aynen bugün cemaatlerin içerisinde bir müddet bulunup da ondan sonra işine gücüne bakan insanlar gibi. Bu millet adam olmaz deyip de sanki kendisi adam olmuşlar. Milleti beğenmeyenler gibi, bu millet adam olmaz deyip de kendi işine gücüne bakanlar gibi, bu kadar uğraştık da olmuyor artık ümidimizi kaybettik diyenler gibi, onlar da işte böyle söylüyorlardı. Halbuki onların görevi anlatmaya devam etmekti. Kul kendi görevini bilmeli, Allah'ın görevine karışmamalı. Kulun görevi anlatmaya devam etmektir. Allah'ın görevi ise hidayet nasip etmektir. Allah isterse hidayet nasip eder, İsterse hidayet nasip etmeyecektir. Allah yaptığına sual edilmeyecektir. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bize cemiyeti bir gemiye benzetmek suretiyle misal vermektedir. İnsanlar, toplum aynen bir gemiye benzer. Bu gemiye insanlar üç kısımdırlar. Bu gemideki insanlar kendi yerlerini kurayla paylaşmışlardır. Bir kısmı alt kata, bir kısmı üst kata yerleşmiştir. Su alt kattan her defasında üst kata çıkmak zorunda kalıyorlardı su almak için. Bunun üzerine alttakiler şöyle düşündüler. Kendimize ait olan bu yerden biraz delik delsek de bize denizden bol miktarda su gelse dediler. Eğer üsttekiler alttakilere mani olmayacak olurlarsa, eğer üsttekiler yani iyi olanlar, suya sahip olanlar, yani İslam nimetine sahip olanlar, eğer onlara engel olmayacak olurlarsa, fıskı fücura düşmüş olanlara,
günaha düşmüş olanlara ve cemiyeti delmek isteyen kimselere, eğer engel olmayacak olurlarsa hepsi beraber helak olurlar. Denizden su geldiği zaman hepsi beraber helak olurlar. Evet, belki onlara engel olurlarken bir kısmı şehit olabilir. Belki bir kısmı zulme uğrayabilir. Belki bir kısmı zalimler tarafından, o cemiyet gemisini delmek isteyen fasıklar tarafından zulme uğrayabilirler. Fakat hiç olmasa cemiyet gemisi batmaz. Fakat hiç olmasa bütün gemi hep beraber batmaz. Eğer engel olmayacak olurlarsa hepsi beraber batarlar. Engel olacak olurlarsa hepsi beraber kurtulurlar buyuruyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü böyle misal veriyordu. Misal veriyor ve böyle gemiyi deldirmeyin demek istiyordu. Bir genç kız, Allah'ın haram kılmış olduğu şekilde giyinen, hatta giyinmeyen belki. Bir genç kız kendi kendisine şöyle diyebilir. Ben kendime ait olan yeri deliyorum diyebilir. Ben kendimi idama mahkum ediyorum en fazla. Ben kendimi cehennemlik ediyorum en fazla diyebilir. Benim kimseye zararım yok diyebilir. Her koyun kendi bacağından asılır diyebilir. Fakat bilsin ki o cemiyetin gemisini delmektedir. Benim de içinde bulunmuş olduğum gemiyi delmektedir o. Her harama düşen insan, o gemiye bir darbe vuran insan gibidir. İster bunun farkında olsun, isterse bunun farkında olmasın. Ve buna engel olmayan insanlara gelince, onların hepsi de günahkardırlar. Ve bu geminin delinmesine seyirci kalmaktadırlar. İşte Allah Azze ve Celle onlardan bahsetmektedir bize. Onların içerisinden bir kısım böyle günahkardır. Cumartesi günü balık avlama yasağını çiğniyor ve balık avlıyorlardı. Balıklar da onların balık avlamadığı günü anlamış, cumartesi günü bol miktarda geliyorlardı. Bu aynı zamanda balıkların kendilerine göre, kendilerince bir akla sahip olduklarını da ifade etmektedir. Balıklar geliyorlar ve eğer bir miktar daha sabredecek olsaydılar, belki oraya tamamen alışacaklar ve onlar için milli bir servet olacaktı. Ve her tarafları balık kaynayacaktı. Orada hayvanlar yumurta bırakacaklar ve o bölge tamamen balıklarla kaynayacaktı. Allah onları hem imtihan ediyordu, hem de bu şekilde imtihanı kazanacak olsaydılar, onlara büyük bir milli servet vermiş olacaktı. Ama her zaman sabretmemiş olanlar gene sabretmediler. Ve onların içerisinden bir kısmı böyleyken, balık avlamaya başlamış iken, adeta Allah'ı aldatmaya çalışırcasına, cumartesi günü balığı bağlıyor, ağda yakalıyor, ondan sonra pazar günü tutup yiyordu. Diğerler de bunun farkına varmışlar, onlar da aynısını yapmaya başlamışlardı. İşte bir kısmı da onlara anlatıyordu, yapmayın etmeyin diyordu. Allah'a kandıramazsınız, yapmayın diyorlardı. Üçüncü bir kısım ise onlara sessiz kalıyordu. Seslenmiyorlardı. Ve onları anlatan kimselere de diyorlardı ki, neden onları anlatıyorsunuz? Bunlar zaten Allah'tan anlamazlar diyorlardı. Ve işte o zaman anlatan kimseler mazeretan ila rabbikum dediler. Mazeret olsun diye, belki Rabbimiz bizi affeder bu şekilde. Kendimizi kurtarmak istiyoruz. Ve leallehum yettekûn. Ve belki onlar da bu şekilde ittika eder, korunurlar. Belki içinden bir kısım meseleyi anlarlar. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ اَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّٰءِ وَاَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Onlar tamamen unuttukları zaman, kendilerine hatırlatılan o gerçeklerin, o hükümleri, o şeriatı tamamen unuttukları zaman, biz o zaman o sudan, o kötülükten nehyeden, o günahtan, o insanları nehyeden, onları sakındıran o kimseleri kurtardık. Onlara yapmayın, etmeyin diyen, gemiyi deldirmemeye çalışan, gemiye darbeler indiren kimseleri elinden tutan, yapmayın, etmeyin diyen o kimseleri kurtardık. Ve öbürlerini ise, cumartesi günü balık avlama yasağını çiğneyen o zalimleri ise onların hepsini boğduk. Onları hepsini büyük bir azab ile, وَاَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ, şiddetli bir azab ile. Ama neden? بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, fıska düşmüş olmaları sebebiyle. Yani bizden taraf bir zulüm sebebiyle değil. Haşa onlara zulmetmiyorduk. Haşa onlara zulmediyor değildi, çünkü biz zaten zalim değiliz. Onlar Allah'ın zalim olduğunu iddia ediyorlardı. Fakat Allah kendisini savunmaktadır. Buyurmaktadır ki biz onları zulmetmeleri sebebiyle ve fıska düşmeleri sebebiyle böyle imtihan ediyorduk. Demek ki fıska düşmeyen, günaha düşmeyen toplumları Allah bu şekilde imtihandan geçirecek değildir. Siz bana imtihanınızı söyleyin, ben de size kalbinizdeki hastalıkların neler olduğunu haber vereyim. İmtihanınızı söyleyin bana. Ne gibi imtihanlardan geçtiniz bugüne kadar? Genellikle kalbinizdeki hastalık da ona göredir. Çünkü reçete hastalığa göre yazılmaktadır. Çünkü her bir musibet, her bir imtihan esasında bir ilaçtır. İnsanın o hastalıktan kurtulması için gerekli olan bir ilaçtır. O yüzden reçetenizi söyleyin. Hangi ilaçların size Allah tarafından yazıldığını söyleyin. Kalbinizdeki marazları haber vereyim size. Çünkü Allah insanlar ancak bir mekan yapsukun, fıska düşmeleri sebebiyle Allah onları imtihan etmektedir. Neden Allah'ın ve Allah Resulü'nün Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti böyle imtihanlardan geçirilmedi? Neden? Neden Talut ve Calut kıssasında İsrailoğulları o sudan içmeyin diye onlara emredildi der? Neden İsrailoğullarından daha sonra gelen nesilleri olan Davut aleyhisselam zamanında gelmiş olan bu millet Musa'nın ümmeti yine bunlar. Gene Musa aleyhisselam zamanında olduğu gibi yine isyankar olanlar. Onları Allah Talut onlara komutan tayin etmiş. Ve Talut'un emrinde savaşmaya gidiyorlardı. Ve yolda giderlerken Talut onlara demişti. فَلَمَّا فَصَلَ تَعْلُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ Talut dedi ki karargâhtan ayrılır ayrılmaz. Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي Kim içerse o benden değil. وَمَنْ لَمْ يَتْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّي Kim de içmezse o bendendir. اِلَّا مَنْ يَغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِي Bir avuç ancak içebilirsiniz. Bir avuç içenler hariç. Bunun dışında fazla içenler benden değil. فَشَرِبُوا مِنْهُ اِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ Hepsi ondan içtiler. Az bir kısmı hariç. Neden Allah Talut'un askerlerini böyle bir imtihandan geçiriyordu? Bunlar gene Yahudiydiler. Bunlar gene Musa'dan sonra gelen bir peygamber zamanında Yuşa olduğu söyleniyor. Bir peygamber zamanında ki Musa Aleyhisselam'ın ümmetiydiler. Talut onlara komutan tayin edilmişti. Onun emrinde savaşa giderlerken Allah neden onları böyle bir imtihandan geçirmişti? Neden Hazreti Muhammed'in ümmetini böyle bir imtihandan geçirmemişti? Neden Bedir Savaşı'nın başlangıcında o Bedir kuyularından içmeyin diyen Hazreti Muhammed'in ümmetine neden böyle bir emir verilmemişti? Neden Resulullah'ın ümmetine, neden Ebu Bekir'lere, Ömer'lere böyle bir şey söylenmemişti? Onlar da Bedir kuyusundan geldikleri zaman çok susamışlardı Talut'un askerleri gibi. Ama neden Talut'un askerlerine sudan içmeyeceksiniz, bir avuçtan fazla içemezsiniz denildiği halden? Neden ümmeti Muhammed'e böyle bir emir verilmemiş? Neden böyle bir imtihandan geçirilmemişti? Çünkü böyle bir imtihana gerek yoktu. Çünkü onlar semi'ne ve ata'na diyen insanlardılar. Sa'd bin Muaz'ın Bedir Savaşı'nın başlangıcında dediği gibi, ya Resulallah sen bizim önümüzde olduktan sonra, vallahi sen bizi denize bile sürsen, seninle beraber denize gireriz ya Resulallah diyordu. Vallahi sen bize emrettikten sonra denize bile gireriz. Hiçbirimiz geride kalmaz diyordu. Böyle bir ümmeti imtihan etmeye gerek var mıydı artık? Böyle bir söz söyleyen Sa'd bin Muaz'ları, Ebu Bekir'leri, Miktat'ları imtihan etmeye gerek var mıydı artık? Onlar semi'ne ve ata'ne diyeceklerine söz vermişlerdi. Ve bunu gerçekten gösteriyorlardı. Birçok insanlar vardı ki kolay günlerde beyat ederler. Kolay günlerde söz verirler ama sonra bazı imtihanlardan geçtikleri zaman hemen sözlerinden dönüverirler. Hemen sözlerini unutuverirler ama ümmeti Muhammed unutmuyordu. Ebu Bekirler, Ömerler öyle bir günde bile unutmuyorlardı verdikleri sözü. Semi'ne ve ata'na deriz ya Resulallah diyordu Sa'd bin Muaz. Sen bize emrettikten sonra vallahi ya Resulallah biz Musa'nın ümmetinin Musa'ya dediği gibi فَاسْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ demeyeceğiz ya Resulallah. sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturuyoruz demeyeceğiz ya Resulallah. Biz diyeceğiz ki sen ve Rabbin gidin savaşın, biz de sizinle beraber savaşıyoruz ya Resulallah. Böyle söyleyeceğiz. Böyle söyleyen Sa'd bin Muaz'ların imtihan etmenin bir gereği var mıydı? Hem aynı zamanda Ebu Bekir ve Ömer'ler zaten yıllarca imtihandan geçmişlerdi. Onlar hiçbir zaman köle ruhlu olmamışlardı. Onlar daima çölün çocuklarıydılar. Onlar daima çölün özgür çocukları. Kendi iradelerini kullanmayı öğrenmiş, özgürce yaşamayı öğrenmiş, iradelerini kullanmış olan insanlardılar. Onlar asırlarca devletler idare edecek olan insanlardılar. Ama görüyoruz ki İsrailoğullarından bırakın asırlarca, yıllarca bile devlet idare edebilmiş insanlar çıkmamıştı. Halen bile aynı şekilde durmaktadırlar. Halen bile başkalarının koruması altında yaşamaktadırlar. Ama ümmet-i Muhammed öyle olmamıştı. Eğer Amerika ve Avrupa olmasa bugün İsrail'in esamesi bile okunmaz. Bugün İsrail'in orada bir sene kalması mümkün değil. Tıpkı Kur'an'ın haber verdiği gibi. Siz daima başka insanların himayesi altında, yeryüzünde yaşayabileceksiniz diyordu Kur'an-ı Kerim. Evet, gerçekten de öyle oluyordu. Bugüne kadar da öyle olmaya devam etti, bundan sonra da öyle olacak. Çünkü Kur'an öyle haber vermektedir. 1400 seneden beri bu hakikat gerçek olarak kendisini gösterdi. Bundan sonra da aynen öyle görünecek. Kıyamete kadar bunun gerçek olduğu anlaşılacak. İnsanlardan bir himaye altında yaşayabileceksiniz. Evet, gerçekten Amerika'nın himayesi altında yaşayacaksınız. Avrupa'nın himayesi altında yaşayacaksınız. Evet, ama çölün çocukları olan Ebu Bekirler, Ömerler hiçbir zaman insanların himayesi altında yaşamadılar. Onlar devletler idare ettiler. Onlar Emeviler zamanından, Abbasiler zamanında ve ondan sonra ta Osmanlı'ya kadar. Onlar daima asırlarca, 14 asıra yakın yeryüzünde hükümranlık sürdüler. Ve tekrar 5. dönem gelecek inşallah. Taberani'nin nakletmiş olduğu rivayete göre tekrar 5. dönem gelecek ve tekrar İslam yeryüzüne hakim olacak. Tekrar 2. dönemde olduğu gibi Raşid Hilafet dönemi gelecek. Allah Resulü bunu haber veriyordu. Evet, böyle insanları imtihan etmeye gerek yoktu. Bunlar zaten imtihan edilmiş insanlardı. Bunlar وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعُ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Bunlar hakikaten bu imtihanları hep de geçmişlerdi. Açlıkla imtihan edilmişlerdi bunlar. Ve Allah Resulü ifade ettiği gibi Bilal'in koltuğun altında az bir şey yiyecek olurdu da onunla bir ay idare ederdim ben. Allah Resulü böyle haber veriyordu. Hanımlar da Medine döneminde bile şunu söylüyorlardı hala. Allah Resulü'nün evinde bir hilal görünürdü. Bir hilal daha görünürdü. Bir hilal daha görünürdü. 2 ay geçerdi de Allah Resulü'nün evinde hala ocak yanmazdı diyorlardı. Evet, biz böyle aç kaldık evlatlarım diyorlardı. Evet, onlar açlıkla imtihan edilmişlerdi. Korkulu günler geçirmişler, korkuyla imtihan edilmişlerdi. Evet, mallardan ve canlardan, ürünlerden eksiltmekle imtihan edilmişlerdi. Mallarının mülklerini Mekke'de bırakmak suretiyle hicret ile imtihan edilmişlerdi. Evet, bu kadar çok imtihandan geçirilmiş olan insanların hala Bedir Savaşı esnasında Bedir kuyusundan içmeyin, sudan içmeyin, komutanınıza itaat edin demeye, böyle bir imtihanla imtihan edilmeye hacet yoktu. O yüzden Allah onları imtihan etmiyordu. Fıskı fücura dalmış olan insanlar imtihan ediyordu. O yüzden dedim ki bana imtihanınızı söyleyin, ben de size ne olduğunuzu söyleyeyim. Nasıl ki Mevlana demiş ya hani, arkadaşını söyle bana, ben de sana kim olduğunu söyleyeyim. Aynı şekilde başına gelen imtihanları söyle. Kalbindeki marazları sana haber vereyim. Çünkü bazı hastalıklar var ki, onlar girmiş olduğun bazı musibetler var ki, bazı hastalıklardan kaynaklanıyor. Bazı günahlardan kaynaklanıyor. Evet, bazıları da böyle olmayabilir. Evet, belki bazıları bir günahtan ötürü değil, tamamen imtihan sebebiyle. Belki tamamen makamının yükseltilmesi sebebiyle de olabilir. Makamının yükselmesi için insan imtihana düşmesi gerekmektedir. Peygamberler de imtihanlardan geçirilmişler. Ama bu şekilde değil. İsrailoğullarının geçirildiği gibi değil. فَلَمَّا أَتَوْا اَمَّا نُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا كَرَدَةً خَاسِئِينَ Ve işte onlar tamamen döndükleri zaman, unuttukları zaman ve nehyolunmuş oldukları şeylerden tamamen onları unuttuklarından biz de onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Ve Allah onları maymunlara çevirmişti. Bu kıssadan Allah Azze ve Celle iki taifenin sonunun ne olduğunu haber verdiği halde, yani o cumartesi günü çiğnemiş, balık avlanmış olanların olanlara şiddetli bir azabın gelmesi ve onların daha sonradan da aşağılık maymunlar haline çevrilmesi. Nasıl ki maymun hilekardır. Aynı şekilde Yahudiler de hilekarlık yaptıklarından ötürü cumartesi günü balığı aslında avlayıp da pazar günü tutup da onu yemelerinden ötürü maymuna benzetilmişler. Maymun gibi hilekarlık yaptıklarından ötürü Allah onları maymunlara benzetmişti. Bunların sonunun ne olduğunu ve onları maymuna çevirdiğini haber vermiş. Diğer taraftan da onları nehyeden, onları yapmayın etmeyin diye ikaz eden İslam davetçilerinin kurtarıldıklarını da haber vermiş olduğu halde, o İslam davetçilerine bunları anlatmanıza bile gerek yok diyen, neden bunlara vaaz veriyorsunuz? Neden bunlarla uğraşıyorsunuz? Bırakın bunları. Zaten bunları Allah azap edecektir diyen o üçüncü taifenin sonunun ne olduğunu Kur'an-ı Kerim haber vermemektedir. İbn Abbas'tan bu mevzuda iki tane rivayet nakledilmiştir. Birinci rivayete göre onlar kurtarılanlar arasındadırlar. Çünkü onlar da zamanında onlara İslam'ı anlatmış, bu günahtan onları sakındırmış, fakat daha sonra ümitsizliğe kapılmış ve bırakmış olan kimselerdir. Diğer bir kanaate göre ise, İbn Abbas'tan gelen diğer bir rivayete göre ise, onlar da helak edilenler arasındadırlar. Kur'an'ın ve hadislerin ışığı altına baktığımız zaman, görmekteyiz ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, biraz evvel nakletmiş olduğum cemiyet hadisinde de buyurulduğu gibi, eğer üsttekiler alttakilere mani olmayacak olurlar, hepsi beraber helak olurlar. Sadece kötülük yapmamak bir şey ifade etmemektedir. Sadece günahlardan kendinizi korumanız bir şey ifade etmemektedir. Aynı zamanda kötülüklere engel olmakla mükellefsiniz. O görevinizi yerine getirmediğiniz takdirde Allah o günahkarları azap ederken o günahlara engel olmayan kimselere de azap edecektir. Bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmaktadır ki Allah azap meleklerini bir kavme gönderdi. Öyle bir kavim ki içlerinde peygamberlerin ameli gibi amel sahibi olan 18 bin kişinin de bulunmuş olduğu bir kavme gönderdi. Bu melekler gelip de o kavmi helak etmek istedikleri vakit baktılar ki o milletin içerisinden kimisi geceleyin kalkmış teheccüd namazı kılıyor. Dediler ki ya Rabbi nasıl olur? Ya Rabbi nasıl bunları helak edebiliriz? O zaman Allah Azze ve Celle buyurdu ki evet onlar namaz kılıyorlar. Evet onlar kendilerini günahlardan muhafaza ediyorlar ama fakat onlar günahlara düşen kimselere engel olmuyorlar. Evet onlar emr bil maruf nehy anil münker yapmıyorlar. Allah'a yemin olsun ki ya emr bil maruf nehy anil münker yaparsınız. Kötülüklere engel olursunuz. İyilikle emredersiniz. Yahut da Allah sizden evvelkiler azap ettiği gibi size de azap eder. O zaman iyi olanlarınız bile, salihleriniz bile, evliyaullah bile dua eder de duanız kabul edilmez. Duaların neden kabul edilmediğinin açıklamasını hadis bize yapmaktaydı. Neden dualarımız yüzümüze çarpılıyor? Neden dualarımız kabul edilmiyor? Emr bil marufu ve nehyanın münker terk etmiş olanlar, onların duaları makbul olmayacaktır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bu mevzuda bize açık bir rivayet, bu üçüncü taifenin sonunun ne olduğu hakkında, açık bir rivayet olmadığından ötürü İbn Abbas bu mevzuda kesin bir şey söyleyememişti. Talebesi İkrime radıyallahu anh, o bu mevzuyu ona açıklamış ve onların azap edildiklerine dair ayette bir delil olmadığından ötürü onların da kurtulmuş olduklarına dair bir görüş beyan etmiş ve İbn Abbas'ın da görüşünü bırakıp onun görüşünü aldığına dair ve onların da kurtulanlar arasında olduğuna dair bir görüş beyan ettiği rivayetlerde bildirilmiş olmasına rağmen Fakat ayetin siyak ve sibakına baktığımız zaman, hadislere baktığımız zaman, o üçüncü taifenin de görevini yapmamış olan, emri bil maruf nehi anil münker görevini yapmamış olan o üçüncü taifenin de azaba uğramış olduğu sonucunu çıkarmaktayız. Allahu alem bi sevap diyerek dersi bitiriyorum. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi bize emretmiş olduğun mevzulardan, İslam şeriatında bize emretmiş olduğun hükümlerden, İsrailoğulların yapmış olduğu gibi hilekarlık yapmaktan bizi muhafaza eyle.
Amin.
Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle.
Amin.
Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle.
Amin.
Ya Rabbi seni sevindirecek amelleri işlemeyi sevmeyi nasip eyle.
Amin.
Ya Rabbi sen affetmeyi seversin. Affolsun, kerimsin. Affetmeyi seversin, bizleri de affeyle.
Amin.
Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle.
Amin.
Lillahi Teala'l-Fatiha.